Ayrım 32.
Cumhurbaşkanlığı, oraya Tayyip Bey'in gelmesiyle Hilmi Paşa'nın çıkması arasında hiçbir fark görmüyorum. Burada Hilmi Paşa üzerinde yapılan spekülasyon da yanlıştır. Paşa içinde yıpratıcı buluyorum. Yapanlar tarihimizi bilmiyorlar. Hilmi Paşa çıkarsa Genelkurmay'ın da Çankaya'ya taşınacağını sanıyorlar. Ahmaklıktır. Genelkurmay Başkanı Sunay doğrudan Çankaya'ya geçince Genelkurmay Genelkurmay'da kalmıştı.
11. Bölüm. Sol sağ, sol sağ.
Sizin düşünce sisteminiz içinde Kuvayi Milliye'nin anlamı nedir? Bugün sağı ve solu birleştiren ulusalcılık kavramını benimsiyor musunuz? Sağ ile solun birleştiğini sanmıyorum. 8 ay öncesinde katılaşmış sağ sola, sol da sağa daha ilgiyle bakıyordu. Son zamanlarda bu azaldı. Bunun azalmasında da şunu görüyorum. Bu hükümetin akista dediğimiz akçıların ayaklarının altındaki toprağın kayma dönemi başladı. Herkes bunu hissediyor. Dolayısıyla birdenbire gerek sol gerek sağ kendine bakmaya başladılar. Biz eski halimizle de boşluğu doldururuz diyorlar. Son zamanlarda tekrar kendi kimliklerine dönüyorlar, bunu görüyoruz. Uzaklaşma var, onu görüyorum. Bir de başka bir tespit var, bir çözülüş döneminden geçiyoruz. Bu çözülüş döneminde bir takım tarifler de alt üst oluyor. Bu zamana kadar sol olan sol olmaktan ve sağ olan da sağ olmaktan çıkıyorlar. Belki de şu anda eski sağ sağ değil ve eski sol sol değil. Bu daha doğru teşhis olarak görünüyor. Çözülüş derken ideolojik bir çözülmeyi mi kastediyorsunuz yoksa Cumhuriyet'in değerlerinde bir çözülüşü mü? Bir defa Turgut Bey'in Özakman kitabı vesilesiyle Aktüel Dergisi benimle bir mülakat yapmıştı. Söylediklerim çok tartışıldı. Kemalizmin cenaze töreni yapılıyor demiştim. Kemalizm kalesi sanılan yerde silahlı kuvvetler yüksek komuta heyetinde çöktü. Bu nedenle Kemalizmin cenaze törenine muhtaçlar. Özakman'ın kitabını bir kampanya haline getirmelerini böyle anlıyoruz. Ama onun ötesinde Cumhuriyet çöküyor mu? O çok tartışılan ve tartışmamız gereken bir noktadır. Ve bu kelimeleri söylemeseler bile pek çok çevrede bu hissiyat var. Peki yerini neyle dolduruyoruz? Çöküş kıyamet gibidir. Kıyamette çökenin yerinin neyle doldurulacağını kestirmek kolay değildir. Bütün kıyamlar ve sonlar, bütün dinlerdeki sonlar hep böyledir ve budur. Nedir son? Bir taraf ölür, bir taraf dirilir. Bu sırada tarifler ve bakışlar değişmektedir. Şimdiye kadar olan şema şu idi. Sağ her ne pahasına olursa olsun savaş ister, savaşçıdır, öyle biliyoruz. Sağ, siyasi örgütler ile askerler çok zaman aynı doktrindedirler. Buna mukabil sol her ne pahasına olursa olsun barışçıdır. Bizim sollar Komintern'den beri barış dernekleri kurarlar, barış cepheleri kurarlar. Barış mı? Sol için bir fetiştir. Ama şimdi hiç de öyle görünmüyor. Siyasi sağ barışçı olmanın ötesinde teslimiyetçi bir çizgidedir. Sol ise eğer ben sol sayılıyorsam Musul'da önce örtülü bir savaş gereğine işaret ediyoruz. Gayet açık Musul'u almazsanız Diyarbakır'ı verirsiniz diyoruz. Her ikisi de bölgedirler. Diyarbakır bölgesini iskeleye bağlayan halatın kopmuş bir mavna misali uzaklaşmakta olduğu teşhisi var. Sağ sadece seyircidir. Başka noktalar da ilave edebiliyorum. Sağ bir ahlak savaşçısı olarak da ortaya çıkamıyor. İslam'ın oligarşinin programına uygun olarak delik deşik olmasını da hoş görüyor. Pasifist, oportünist bir çizgidedir. Dezarme, silahsızlaşmış haldedir. Peki bu savaşı kim yapacak? Şimdi bir savaş deklarasyonu yapıyoruz ama şu anda düzenli askerlerle, düzenli orduyla değil. Onları düşünemiyorum, onlardan bir ümidim yok. Ayrıca açıkça da söylüyorum, benim muhatabım Genelkurmay Başkanı Hilmi Paşa Hazretleri değildir. Paşa bu alanda bir hassasiyet göstermemektedir. Sağ ve sol yer mi değiştiriyor yani? Onu bilemem, ben bu söylediğimin solculuk olduğunu biliyorum. 1926 yılında Kemalist Cumhuriyet, Musul'u emperyalizme, o zaman İngiltere, hediye ederken o zamanki Sosyalist Hareketin önderi Şefik Hüsnü Değmer de benim gibi konuşuyordu. Ben ilaveden anti-emperyalist mücadelenin merkezinin Musul olduğunu ilan ediyorum. Sizin söylediğiniz ile uyum halindeyiz. Demek ki böyle dönemlerde alt üst oluşlar yaşıyoruz. Tarifler değişiyor. 1960'lı yıllarda Mehmet Ali Aybar ile Beyici Hanım Türkiye İşçi Partisi'ni kurduklarında eskisinden ayrı bir sol tarif ettiler. Kemalist ve millici tonlarla çıktılar. Kuvvayi Milliye sözünü Aybar ve Doğan Avcıoğlu yerleştirdiler. Şimdi ben Türkiye büyümezse küçülür diyorum ve Musul'da yıllardır Ankara'nın yardımıyla kurulan Kürdo-Jüdaik devletin eninde sonunda Türkiye'yi küçülteceğini ekliyorum. Sol bunlara sessiz kalamaz ve ben sessiz kalmıyorum. Sizin sorduğunuz soruya göre bundan daha millici ne olabilir? Ve buradaki mücadele de tam bir milli mücadeledir. Başında sınıfı vasıfları çok belirgin olmayan bir mücadeledir. İleride ön plana çıkması kaçınılmazdır. Nihayet bu bir tariftir. 1923 yılından 2002 yılına gelinceye kadar Hilmi Paşa Hazretleri ile Tayyip Erdoğan yönetimine gelinceye dek bu tarif devletin de tarifiydi. Orada bizim dışımızda bir devlet olursa bu bizi böler deniyordu. 80 yıldır devletin resmi teorisi, doktrini buydu. Hilmi Paşa Hazretleri riyaset devrinde İmam Hatipli birisi geldi ve bunu attılar. Biz atamayız. Yüce göke şükürler olsun ki bunu ben formüle ediyorum. Bu nedir? Bu sol mu sağ mıdır? Bunu bilemeyiz ama ben aşırı sol olarak değerlendiriyorum, öylece söylüyorum. Başkaları başkaca bakabilirler, tartışmak durumundayız. Tartışıyoruz da hükümet Barzani sevdalısı oldu, bu da bir tartışmadır. Aman efendim, Barzani iyi adamdır diyorlar. 40 yıllık yani, olduk yani, Türkçesi budur. Solu eleştiriyorsunuz, düzenli ordu mücadelesinde kabul etmiyorsunuz. O zaman bu solun alınmasına ne tür bir mücadele öneriyorsunuz? Ayrıca solculuk ile barışçılığın artık yan yana olmadığını söylüyorsunuz. PKK'nın savaşçılığını solculuk olarak mı kabul ediyorsunuz? Sorunuzda bazı düzeltmeler yapayım. Düzenli orduya ihtiyacımız yoktur demiyorum ben. Bugünkü komutanlar bu anlayışın çok ötesindeler diyorum. O zaman ülkesini sevenler, milliler onları beklemezler. Türkiye'de, dünyada bunun örnekleri vardır. Ben problemi böyle koyuyorum. Dolayısıyla yüksek komutanların gelişmeleri değerlendiremediklerini ve bir tür idari maslahat işi geçiştirme halinde olduklarını ifade ediyorum. Kıbrıs'taki seçimlerde Avrupa'nın istediği, onların istediği şekilde hareket edersek bize verirler değerlendirmesini yaptılar. Bunu askerlikle, komutanlık mesleğiyle bağdaştıramayız. Komutanlık çıkar çatışmalarına bakar, kaçınılmazlıklara dayalı analiz yapar. Kıbrıs'ın Elen kesiminin çıkarı da Avrupa Birliği'ne tek başına girmekti. Hep kurmay sınıfı sınıfta kalmıştır diyorum. Harp akademilerinde uzun müddet Aydınlar Ocağı mensuplarını ve şimdi de Aydın Doğan televizyonlarını süsleyen uluslararası ilişkiler profesörü kızları hoca yaptılar. Hiçbir yere gidemeyiz. Kurmaylar ile Radikal Gazetesi'nin bakış ve değerlendirmeleri özdeşleşmektedir. Harp akademileri komutanlarından birisinin bunlardan birisine ödül de verdiğine tanık olmuştuk. Sonra aynı komutan Mustafa Koç'un arkasında Londra'da Madame Tussaud Müzesi'nin tanzimi işini üzerine almıştı. İçim yanıyor. Öte yandan Kürt meselesini söylediğinizde de şunu çok açık söylüyorum. Mesele Kandil Dağı'ndaki silahları susturmak değil, onun yönünü değiştirmektir. Bu kadar basit. Eğer sizin formülünüzle ve sözünüzle orada gerilla savaşı yapacaksak, Kürtler olmadan biz o işi yapamayız. Amerika orada emperyalist savaşını Kürtler ile yapıyor ve anti-emperyalist savaşta Kürtler ile yapmak zorunluluğu var. Bu ordu içinde savaştım, gaziyim ve savaşı biliyorum ve daima savaş üzerine düşünüyorum. Ordunun yıpratılması için bir kampanya başlatıldığı söyleniyor. Bununla ilgili olarak bir sitede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükonut'un sabotajist olduğu iddia ediliyor. Tabii hemen sizin adınız akla geliyor. Bir ilginiz var mı? Bir defa gayet açık olarak söyleyeyim. Türkiye'de Soner Yalçın Efendi kitabını çıkardı. Herkes Yalçın Küçük'ün yazdığını söylüyordu. Hiçbir ilgisi yok. Soner benim çok sevdiğim, çok değerli arkadaşımdır. İnternetteki o iki sayfalık inceleme içinde senin öğrencilerin yazmış dediler. Ben de baktım. Ülkücü ve biraz da Fethullah Gülen tandanslı olabilir. Bilenler öyle düşündüler. Ama araştırma teknikleri ve benim geliştirdiğim bilimden, disiplinden yararlanma açısından çok iyi bir çalışma olduğunu kabul ediyorum. Tanımıyorum ancak 10 üzerinden 10 notu verebiliriz. Ben bu disiplinde neleri söylediysem onlar uygulanmış ve ondan da bir sonuç almışlar. Ancak şu noktada önemlidir. Benim geliştirdiğim disiplinin bulguları ihtimalidir ve hiçbir zaman kesin sayamayız. Bu soy araştırmasının sizinle ilgisinin olmadığını mı söylüyorsunuz? Benimle hiçbir alakası yok. Bu net ama bilim ortaktır. Geliştirmiş olduğum teknikleri uyguluyorlar. Okuduğumu belli ettim ve bir de Yaşar Paşa Hazretlerinin akrabalarını soyadlarından yazmışlar. Birisi benim ihtilacı ve teşkilatı mahsus adam dedemin soyadıdır. Demek bizim yöredendir. Ben bu kampanyanın Yaşar Paşa Hazretlerinin durumunu sarsacağına inanmıyorum. Yaşar Paşa Hazretlerinin bu şekilde tartışılmasından da bir başka açıdan memnunum. Sedat Ergin, Murat Yetkin, ikisi de benim arkadaşım. Her gün yazı yazdılar. Hilmi Paşa başkan olurken Yaşar Paşa gelecek. Yaşar Paşa şöyle. Onların yıldızları Yaşar Paşa'ydı. Bu yıldızın sönmesinden mutlu oldunuz o zaman. Hayır, şunu yazdım. Türk paşalarını böyle klişelere sokmayın, pişman olursunuz. Bir gün Yaşar Paşa'dan memnun olmazsınız. Şimdi Yaşar Paşa'nın Erkan-ı Harbiye reisi olmasını istemeyenler var. Hayır, hayır, kriz veya çöküş döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri son derece demokratiktir. Bir bütün olarak hareket ederler. Hilmi Paşa'nın durumu istisnaidir. Belki 2001 devalüasyonuna bağlayabiliriz. Çok ürktüler. Yüksek komutanlar tartışmadan, güçlü bir aydın kurumundan çok çekiniyorlar. Hilmi Paşa çok çekinenlerdendir. Rektörler bana gelseler de kabul etmezdim diyebilmektedir. bu yayınların Yaşar Paşa'yı olumsuz olarak etkileyeceğini de sanmıyorum. Sabetayizme gelince, kimi Vedi'yi Bilget Paşa'dan daha millici ve solcu olabilir, kim Atilla İlhan'dan daha solcu olabilir, Sabetayistler olmasaydı bu cumhuriyeti kuramazdık. Ben bir bilim yapıyorum, işlerinden çocukluğumdan beri övündüğüm, Kuvayi Milliye'de çete reisi ve çocukluğumda hep çete reisi olmak isterdim, dedem çıkıyor ve yazıyorum. Bir açıklayıcı sistem kurduk. Bir kısmının ülkeye sadakatinin kalmadığını ve hep İsrail'in iyiliğini düşündüklerini bulup gösterdik. Ve bir de bir gizli örgüt olup subaşlarını tuttuklarını çıkardık. Bu artık halkımızın bilimidir. Yaşar Paşa'ya gelince bizim paşamızdır. Sabetaycılık meselesini Türkiye'nin gündemine sokan kişi siz oldunuz. Hala da sizin açtığınız yoldan ilerleyip listeler tutanlar var. Bu muydu bu tartışmayı açma amacınız? Ne yararı var insanların nereden geldiğini bilmenin? Birçok yararı var. Türk aydını için imkansız yoktur, buna inanıyorum. Bir devrimcinin, sizin deyiminizle bir millicinin, elimden bu kadar geliyor, ben zindandayım, hiçbir çarem yok, hiçbir şey yapamam düşüncesinde olmadığına inanıyorum. Ben zindandaydım, şu teşhisi yaptım. Amerika İsmail Cem'i Cumhurbaşkanı yapmak istiyor ve kendi kendime Yalçın dedim, senin bunu önlemen lazım. Bir kısmı kesinleşmiş, 100 yıl kadar hapsim isteniyordu. Durmadım. İsmail Cem İpekçi'nin İbrani asıllı olduğunu çıkarırsam önleyebileceğimi düşündüm. Böyle başladı. Amacınız yalnızca bu muydu yani? Başlangıçta amacım sadece buydu ama sonradan bir bilim haline geldi. Çok da memnunum. Şimdi her yerde bu çıkıyor. Hanımefendi, bu yolla Türklüğü ibra ediyorum. Ermeni tehciri veya 6-7 Eylül türü kıyamlarda Türklerin seyirci olduklarını ve bunun aslında bir Yahudi-Hristiyan savaşı olduğunu gösterebiliyorum. Yeni gördüm, artık dış değerlendirmelerde yerini alıyor. Some Turkish Historians yollu başlıyorlar. Belki bu da bir sağ-sol yer değiştirmesidir. Bunu ülkücülerin, Bahçeli veya Perinçek taraftarlarının yapmasını temenni ederdim. Yapmadılar ve bana düştü. İnsanların ana babasını seçemeyeceği gerçeğinden yola çıkarsak, nasıl ki Kürt vatandaşlarımızla ilgili ayrımcılık yapılmaması gerektiğini aklı başına her aydın söylüyor, neden Yahudi dönmesi dediğiniz vatandaşlarımız konusunda aynı hoşgörü yok ülkemizde? Ben Yahudi dönmesi demiyorum. Ayrıca dönme sözcüğü biraz ağır olduğu için Sabetayist sözüne ağırlık verdim. Sabetayistlerimizi de özgürleştiriyorum. Ancak her yere hiçbir kabiliyetleri olmadığı halde sadece Sabetayistlerin gelmesine isyan ediyorum. Sokaktan kız topluyorlar, artist yapıyorlar. Sonra bir de reklam yıldızı yapıyorlar. Hiçbirisi hak etmiyor. Haksızlıkların hepsine karşı savaş benim görevimdir. Bir bilimdir. Subaşı camiindeki suluların namazını da benim geliştirdiğim açıdan ele almanızı diliyorum. İslam kalvinizmiymiş, uyduruyorlar. Peygamber Hazretleri çalışmak ibadettir diyordu. Ve peki Kalvin bundan başka ne dedi? Kalvinizm İslam'da vardır. Peygamber Hazretleri tüccar idi. Kalvin ne diyebilir ki? Peşinen var. Bir de şöyle bakabilirsiniz. Zapsuların eşleri varlar. Musa Anter Zapsuların akrabasıydı. Ve ben Yahudi kökenli olduğunu yazmıştım. Anter soyadını dünyanın her tarafında Yahudiler taşıyorlar. Ve Musa Anter benim dostum idi. Şimdi orada adı geçenleri alın, kitaplarımı alın ve çalışın. Judaizm ile karşılaşabilirsiniz. Demek ki çalışmalarım yararlıdır. İslam Judaize olmuştur. Akisler arasında önemli ölçüde İbrani asıllı var. İnsanların gözlerinin açılması kötülemek demek değildir. İlk önce en sevdiğim eniştelerimi deşifre ettim. Şimdi daha yukarılara geliyorum. Hep sevgiyle yapıyorum. Ancak açıklamak ve devamlı aydınlatmak benim işimdir. Bayezid veya ata misali insanlar, İsrail'de olsalar katiplik işi dahi bulamazlar. Burada çuval çuval para veriyorlar. Bu sayede tiyatro, şan, sinema sanatları gitti, ahlakımız bitti. Bütün subaşlarını tuttukları için, kabiliyetlere bütün kapıları kapattıkları için tükeniyoruz. En son Çamlıca'da Subaşı Camii'nde çıktılar. Sabetayist dediğinizde bir kısım vatandaşlarımızı huzursuz etmiş olmuyor musunuz? Hayır, o da aşıldı. Bir kısmı da memnun. Adını vermeyeceğim, Türkiye'nin en zengin ilk 5-10 kişisi arasında olan birisine, samimi olduğu öbür zengin arkadaşı, Yalçın Hoca senin ailenin Sabetayist olduğu söyle, ne diyorsunuz demiş ve sayesinde kökümüzü öğrendik cevabını almış. Bu birinci el bilgidir. Biz savaşlarda vururuz, kırarız ama biz bu topraklarda yaşayanları çıkarmayız, içeri alırız. Ermenilerde savaş için bir tedbir var ama sonrası Türklük geleneklerinde yoktur, tarihinde yoktur. Kurtuluş Savaşı'nda bize küçük bir taş bile atmamış elenleri 1,5 milyon ihraç etmek bizim üslubumuzda yoktur. 6-7 Eylül bize uymamaktadır. Biz Türkler bütün bu acımasızlıkların sadece figüranı yapıldık. Bir sonuç çıkıyor. Ey Türk milleti, masumsun. Annem yaşasaydı çok sevinirdi. Kavmime güven veriyorum. Araştırmanız öyle bir noktaya vardı ki Türkiye'de Sabetayist olmayan Türk kalmadı neredeyse. Yok yok ama doğrudur. Belki daha çoktur. Arşivlerimde var. Kız kardeş iki İspanyol şarkıcı gelmişti. İstanbul'da iki gün kaldılar ve Türkler biz İspanyollara benziyor deyip gittiler. Doğrudur. Spikerleri, şarkıcıları, mankenleri gördüler. Bilimsel konuşmak istiyorum. Çok büyük çoğunluğu sefarattırlar. Sefarat İbrani'de İspanyol demektir. Artık renkli gözlü, uzun yüzlü, çoğu esmerimsi olmayan spiker kalmadı. Sefarattırlar. Elitler mi? İspanyol asılıdır. Bunu söyleyebiliyorum. Peki genetik olarak biz silme yeşil gözlü müyüz? Türko, Moğol, Türkmen ırkımız uzun yüzlü mü? Gerçeğe yiğitçe bakmaktan korkmamayı öneriyorum. Benim temel düsturum bilgi devrimcidir. Bilgi güzeldir. Ben bunları birazcık tedrici kullandım. Benim beynimde öyle bilgiler var ki bu konuda onları yazsam Türkiye'de asıl alt üst oluşu yaşayabiliriz. Yazmıyorum, temkinli davranıyorum. Toplumumun kabul edebileceği ölçüde vermeye çalışıyorum. Şurası muhakkak ilk çıktığı zaman herkeste bir boğulma etkisi vardı ama onu aştık. Bir suçlama olarak algılanmasın mı diyorsunuz o zaman sabetayist olmak? Niye öyle algılansın? Ama bir suçlama tarafı şu, çok açık söylüyoruz. Bu sabeteistlerin 1967'ye kadar sadakati bizeydi, bu topraklaraydı. 1967'de İsrail Arapları hezimete uğratınca anladılar ki İsrail yaşayacak. Bugün İsrail'i düşünenler, İsrail'e hizmet edenler aramızdadır. Bir de şunu söylüyorum, bütün köşe başlarını tutmuşlar. Bugün eğlence sanayine, televizyon sanayine, reklam sanayine İbrani olmayan giremez. Bunu açıkça söylüyorum. Eğer Tarkan'dan şarkıcı olursa benden de Marilyn Monroe olur. Soyadı Tevet olup İbrani'de bir ay ve tanrı adıdır. Araplara karşı savaşta kullanılan bir tankın adı da Tevet'tir. Amcası Tevetoğlu, Amerika ve Suudi Arabistan için çok çalışmıştır. Bunlar var ama sesi yok. Playback olmadan 1,5 dakika ses çıkardığı bile tartışmalıdır. Açık hava konserlerini dahi playback yapıyor. Bugünkü teknoloji ile ve playback konser olursa beni de yıldız bir şarkıcı yapabilirsiniz. Bu bir isyandır. Sabetayistlerin hakimiyetinde olduğunu söylediğiniz medyanın sizin açıklamalarınıza bu kadar ilgi göstermesi mazoşist bir görüntü çizmiyor mu o halde? Hayır efendim, medyanın bana ilgi gösterdiği doğru değil. Orada bir yanlışınız var. Ben ilgi istemiyorum ama mecburlar çünkü benim görüşlerim yayılıyor. Ayrıca savaştım, gaziyim, hücrelerde yattım, bir masa büyüklüğündeki taş zeminde günlerce kaldım, hapis yattım, sürgünde yaşadım. Bu tür insanlarla, bunun beşte birini yaşayanlarla dünyanın her yerinde ilgileniyorlar. Abartmayınız. Hanımefendi, sağ sol kayması dediniz. O kadar taş hücrelere kondum ki Uğur Mumcu, Yalçın Küçük'ün haftalık görüşmesi yollu yazıyordu. Çok hoş ama daha hoşu beni sık sık taş hücrelere koyanlar şimdi bana sevgi selamları gönderiyorlar. Aman dikkat edin yollu uyarıyorlar. Bu selamlar çok değerlidir. Beni yaşama bağlıyorlar. Bundan birkaç sene önce kitap yazıyordum. Çankaya berberi Reşat Bey ile de konuşuyoruz. Çok kemalisttir. Mehmet Ali Erbil genç bir kızla evlendi dedi. Nasıl oldu dedim. Gelmiş burada evlenmiş dedi. Eve döndüm, yakında boşanır dipnotu düştüm. Boşandı. Çünkü ben bir teoriyle bunu söylüyorum. Beş taş oynamıyorum. Teorilerinizde yanılma payınız ne kadar? Bilim yanılma üzerinedir ama çok dikkat ediyorum. Bu düzende Kaya Çilingiroğlu'nun boşanma özgürlüğü yoktur da dedim. Bunları da izliyorum. Çocukcağız boşanmak için skandal üzerine skandal düzenledi. Sperm yakalattı. Hürriyet gazetesi neredeyse kızı hapse attıracaktı. Doğru çıkıyor. Bana bir gazeteci soruyor, Hülya Avşar Kaya'dan bir çocuk istiyorum demiş, ne diyorsun hocam diye. Bu demektir ki yeşil gözlü, beyaz tenli birisinden çocuk yapmak istiyor, iş budur. O zaman ben de size bir soru sorayım dedim. Helin Nam kızın annesi mi ablası mı? Şimdi bütün kanallar bu sorunu tartışıyormuş. Helin var ve bir de Emral düşündürücüdür. Bunu onun kızı mı kardeşi mi olduğunu düşünmeyen gazeteci ahmaktır. Bugün büyük spikerler ve büyük gazeteciler ahmaklaşmak yolundadır. Şöhreti kaybetmiş spikerleri alıp saatlerce nasıl dövdü, nerene vurdu muhabbetleri yapanlar, bir kim kimenin cimcime ile son nişanını ana haberde saatlerce anlatanlar ahmak olmak zorundadırlar. Ahmak ahmak gülmeye de başladılar. Bugün Ağaç'a cezaevinden kuşkularla çıkıyor ve ağabeyi öldürülen İpekçi hakkında dönmelik iddiasını yeniden ortaya atıyor. Doğru buluyor musunuz bunu? Gündemi mi çarpıtıyorlar? Nedir sizce? Bu soru bana çok soruldu. Bu soruyla çok karşılaştım. Mehmet Ali Ağaca'nın kardeşinin verdiği beyanatı okudum. Orada çok açık bir ima görmedim. Herhalde İpekçi dönme olduğu için öldürüldü ve bu nedenle de tahliye edildi. Medya önce bu savı yaymak istedi. Sakattır. Bir kez İpekçi ailesi kendilerinin İbrani asıllı olduğunu kabul etmiyorlar. İsmail Cem reddediyor, duymadım diyordu. İkincisi Abdi İpekçi 1979 yılında öldürüldü. O zamanlar dönmelik veya sabetayizm bugünkü kadar alevli değildi. Çarpıtmayı medya yapıyor mu diyorsunuz? Evet, onu söylediği de müphemdi ama bu açıklığı görmedim. Ama sabetayizmden önemli noktalar var. Bunu kamufle etmek istemiş olduklarını düşünüyorum. Bir mektup gelmişti. Sanıyorum Aydın Doğan gazeteleri hiç görmediler. Rakip bir gazetede çıkmıştı. Kitaplarımda var. KH bu gazeteyi Milliyet'e almak istiyordu. Sahibi E. Karacan satıyordu. Abdi İpekçi satışa karşı çıktı, öldürüldü. Doğru mu değil mi? Sadece önemlidir ve Ağcan İpekçi'yi öldürdüğü kesin olmaktan uzaktır, biliyoruz. Bakın, büyük gazeteciler ahmaktır diyorum, artık bakamıyorlar. Bir Milliyet genel yayın yönetmeni öldürüldü, Milliyet satıldı. İki Hürriyet genel yayın yönetmeni öldürüldü, Hürriyet satıldı. Üç Milliyet satıldı, satın alan aldığına pişman edildi, hapse girdi. Bu satış sırasındaki hükümet düştü, satın alan Korkmaz Yiğit'i korkuttular ve yiğitlikten de döndürdüler. Demek ki Hürriyet ve Milliyet sahiplikleri çok önemlidir. Bana göre bu işe Dünya Yahudi Partisi karışmaktadır, müdahale etmektedir. Demek ki buraya bakıyoruz ve ben başka açıdan bakıyorum. PKK örgütünün üst düzey yöneticilerinden Şemdin Sakık yazdığı kitabında sizi PKK'yı meşrulaştıran isimlerden biri olarak zikrediyor. Bunu kabul ediyor musunuz? Üç kişilik bir oda vardı. Ben Abdullah Öcalan ile konuşmaları bitirdikten sonra o odaya giderdim. Oradakilerden biri Şemdin'di. Sonra Abdullah Öcalan gelirdi. Hocam bunlar cezalı derdi. Ben de bilmezlikten gelirdim. Gözlerinden oradan ayrılacağını hissediyordum. Anlattığım yer Beka'dır ve Şemdin daha o zaman ayrılmayı düşünüyordu. Şu anda Barzani tarafında ve pek çok Kürt'te şu tekrarlanıyor. Öcalan iyi bir Kürt idi. Yalçın Küçük Kemalist ve Türkist yaptı. Ve bu çok yazılıyor. Bana göre çok abartmadır. İmralı'dan Öcalan'ın verdiği cevabı da biliyoruz. Öcalan, Yalçın Küçük'ün görüşlerine bana göre fazla önem veriyor. PKK örgütünü meşrulaştıran siz misiniz Doğu Perinçek ile birlikte? Bana mülakata başlarken sağ ol hocam İsmail Cem'in Cumhurbaşkanlığını önlediniz dediler ve ben de hep hayır benim o kadar gücüm yok o yönde çalıştım diyordum. Bu sorunuzla ilgili olarak da benim cevabım şudur. Kürdisite tartışmalarını da biz çıkardık. Biz kimiz? Türkiye İşçi Partisi başta Aybar ve Behice Boran biz çıkardık. Bakın bu dergi 1970 tarihlidir. Türkiye İşçi Partisi Kürt vardır kararını aldı ve öylece başladı. Parti kapatıldı, Behice Boran ve arkadaşları 15 yıla mahkum edildi. Lütfen bakın şu kapakta adları olanlardan ayakta olan benim ve hala aynı yerdeyim. Beka Vadisi'ne ben gittim, Musul'da yıpratma savaşına işaret ediyorum, aynı yerde devam ediyorum. Hep söylüyorum bu çizgiyi biz Türkler çizdik. Cebimde Beka'da Öcalan ile yaptığımız mülakat, toplumsal kurtuluşta basacağız, Kürt arkadaşlarımızın hepsi kaçtılar. İlk Kürtçe türküleri de biz söyledik. Toplumsal kurtuluşun sahipliğini de yapan Bilgesu Eranus söyledi, Kürtler söyleyemediler. Kürt vardır dedik ve kabul ettirdik. Bu Türk aydınının, Türk solununun çileli bir mücadelesidir ve başarısıdır. Peki bana bu soruyu soruyorsunuz, ben size iade edebilir miyim? PKK meşru mu? Sanmıyorum. Şunu söylüyorsanız, bizim Kürtlerimiz özgürce Kürdüm diyebiliyorlarsa ve burada bana bir rol veriliyorsa seve seve kabul ediyorum. Bizim Sabetayistlerimiz özgürce Sabetayistim diyorlarsa yine seviniyorum. Bundan 35 yıl sonra ise Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Kürt sorunu vardır dedi. Ondan önce Süleyman Bey de söylemişti. Belleğim beni yanıltmıyorsa Demirel Kürt realitesi demişti. Tayyip Bey'in sözünü abartmamak yerindedir. Sözünde duramıyor. O sözler devlet içi de değerlendirmelerden çıkmıyor. Daha sonra üst kimlik alt kimlik ile karıştırdı. Hocası Erbakan'ın künefenin altı kelamını hatırlatmaktadır. Meşrulaştırmaya gelince, birincisi PKK hala meşru değildir ve ikincisi biz bu tartışmayı açtığımızda henüz PKK yoktu. Bu adda Partiya Karkaren Kurdistane, Türkiye İşçi Partisi'nin çevresidir. Kürt realitesinin kabulünde bir rolümüz var, memnunum.